Ayrım 13, sayfa 105. Resmo. Yağmur, ışık ve merak. Vakitsiz ışık korkudur. Gecenin yarısında Resmo Belediye binasının üst kat ışıkları yandı. Sağanak altındaki cadde simsiyahtı. Belediye binasının aydınlık cephesi bütün dikkatleri üzerinde toplayan telaşlı teşhir içindeydi. İki yandan yükselen merdivenleri iki eşikliydi. Birincisinin önüne tahta saksılara dikilmiş limon ağaçları sıralanmıştır. Adeta bir sarı cennet yaratılmış ve göz nuru bu cennetin köşelerine gelişigüzel serpilmişti. Cümle kapısını iki yandan sarar gibi kıvrılan merdivenler geniş eşiğe yerleştirilmiş iri saksılardaki ak çiçekli bodur manolyaları kucaklıyordu. Gelip geçen herkes bu saksıların temizliğini evini paklar gibi üstlenir temizlerdi. Kızıl saksılarda top top sarı çiçekler göz alan bir güzelliği sergiliyordu. Resmolular saksılarda gereksiz bir şey görürlerse önce saksıları temizler, sonra yollarına devam ederlerdi. Alt eşik pırıl pırıldı. Hatırlı misafirin ziyareti için saksıların düzgünlüğü gözden geçirilmiş, ip gerilerek hepsi bir hizaya getirilmişlerdi. Ön kapının merdiveni ışıklar içindeydi. Belediye reisi ve jandarma kumandanı meraklı ve heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Yol ucundan otomobilin gür ışıkları göründü. Merdivenlerde telaş başladı. Gecenin yarısında bu beklenmeyen misafirin kim olduğunu merak edenler karşı kaldırıma dizilmiş seyrediyorlardı. Gece berberi, esnaf kıraathanesi, çorbacı dükkanı açıktı. Hepsi bu hatırlı misafirin gelişini seyretmek için yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Otomobil alt eşiğe yanaştı. Karşı dükkanlardakiler zincirleri boşalmış gibi kaldırıma çıkıp geleni görmek istediler. Belediye çavuşları hemen otomobilin etrafını çevirdiler. Belediye reisi ve jandarma kumandanı telaşla koşup otomobilin kapısını açtılar. Merak bütün Resmo'yu sarmıştı. Kapı açılınca merak tükendi. Bol sırmalı apoletleriyle dikkat çeken ziyaretçi indi. Kimseye metelik vermeyen kibirli bir hızlanışla merdivenleri tırmandı. Göbekli belediye reisi ve ondan daha da şişman jandarma kumandanı bu delikanlı tavırlı kumandanın arkasından koşarak yetişmeye çalıştılar. Karşı kaldırımdaki insanlar manzara karşısında kahkahalarını tutamayıp koyuverdi. Gelenin kim olduğu merakı henüz yok olmamış ama kovalamacanın gülünç manzarası öne çıkmıştı. Berberin sesi duyuldu. Bu zat General Dimitri'dir. Jandarma kumandanıdır. Kandiya'da gaddar dedikleri Dimitri budur işte. Sözlerinin tesirini değerlendirmek için yanındakine baktı. Hatlarında hiçbir değişiklik yoktu. Biraz daha yüklenirse sözlerinin etkisinin artacağını düşündü. Sizin anlayacağınız çok önemli bir şey yoksa kimse yerinden kıpırdadığını görmemiştir. Allah encamımızı hayretsin. General odaya girince belediye reisinin masasına oturdu. Sigarasını yaktı, derin bir nefes alıp dumanını tavana üfledi. Cebinden çıkardığı kağıdı belediye reisine uzattı. Emir Atina'dan geliyor. Türklerin sayımına hemen başlayın. Atina bir an evvel gönderilmeye başlanmasını istiyor. Belediye reisi bu kadar hızlı gelişmeyi kavramakta zorlanmamış ama işin aslındaki kurnazlığı öğrenmeye niyetlenmişti. Neden? General daha da sertleşti. Sen ne emrediliyorsa onu yap reis efendi. Ortalığın sükunetini kaçırmadan emrini tekrarladı. Yarından itibaren Türkleri göndermeye başlıyorsunuz. Belediye reisi ziyaretçinin yer tutmuş namını biliyordu. Haysiyetli sayılır hiçbir duygusu olmadığı dillere destan olmuştu. Her hadisede kendini tekrar eden bir üslubu vardı. Önce sert sesle gürler, eğer karşısındakini sindirdiğini görürse hiddetini arttırarak istediklerini yaptırırdı. Bu kez reisin göründüğü kadar sinik olmadığını ortaya koyacak bir direnişe ihtiyaç vardı. Bu direnişi Resmo'da belediye reisinden daha sert ve ısrarlı bir şekilde ortaya koyacak kimse yoktu. Doğru pencereye gitti, iki kanadını da ardına kadar açtı. Soğuk ve yağmurlu hava hızla içeriye doldu. Pencereyi kapamadan masanın önüne geldi. Eski saygılı tavırdan eser kalmamıştı. korkunun bütün perdeleri yırtılmış ve cesaret kısa da olsa boy vermişti. Artık misafiri ayakta dinlemenin manası yoktu. Venizelos'un her şeyi bir sızlanmaya meydan vermeden halletmek istediğini öğrenmişti. Böyle ürkek tavırlı bir oldu bitti yaratılmak istenirken, devlet memurlarının diklenen siyaset ile işleri halletmeleri hoş karşılanmazdı. Sıra belediye reisinin eline geçmişti. Açık pencereden soğuk ve yağmurlu hava girmeye devam ediyordu. Belediye reisinin oluru alınmadan kimse pencereyi kapatmaya yüreklenemezdi. Belediye reisi fırsatı değerlendirmeyi iyi biliyordu. "Bu havada siz çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa çıkarır mısınız? Hem de bir kanı sırtında aç bir ilaç, çırılçıplak." Gaddar Dimitri istifini bozmadı. Otoritesinin kabulünü tekrarladı. "Atina'nın emri böyle. Bana bir daha tekrarlatma. Ne isteniyorsa onu yap. Yoksa devletin emrine direnen kim olursa olsun ezer geçerim." Belediye reisi bu konuşmanın arkasından ne geleceğini kestirmiş, bu sebepsiz gürlemenin nefesini ilk adımda kesmeye karar vermişti. Kumandanın devletin emri dediği kağıdı masanın üzerinde kaydırarak onun önüne sürdü. Sonra hokka ile kalemi yanına koydu. "Madem devletin emri bu, o zaman kar kış demeden çoluk çocuk aç bir ilaç bütün Müslümanlar köylerinden malsız mülksüz alınıp Türkiye'ye gönderilecektir" diye yazın ve imzanızı basın. Hızla geri dönüp bekleyen yetkiliye emir verdi. "Hemen şimdi atlılar çıkarın. Bütün belediye meclisi üyelerini derhal toplantıya çağırın." Kumandana döndü. "Siz de katılın toplantıya. Böylece ne olup bittiğini görün." Tekrar geriye döndü, görevlilere sert bir dille emrini verdi. "Tellallar hemen sokaklara dağılsınlar. Genel kumandanın emrini duyursunlar. Müslüman meclisini meydana toplayın. Büyük kumandanın Müslümanları çulsuz çaputsuz postalayacağını söyleyin." Belediye reisi olaya öylesine hızlı ve etkili biçimde el koymuştu ki, Kandiyalıların gaddar dedikleri Dimitri ne yapacağını şaşırmıştı. "Anlaşıldı reis bey, haklısın. İnsaflı olmalıyız. Ne de olsa onlar da bizimkileri gönderecekler." Reis işi uzatmaya niyetlenmedi. "Kumandan, siz bu işi bize bırakın. Burada işleri biz daha iyi biliriz." Sonra kumandanın gözlerinin içine baktı. Göz bebeklerinin derinliğinde zaferinin keyfini seyretti. Kumandanı avucuna almıştı. Sıra Glafkos'a geliyordu. Onu da kumandanın şahitliğinde ikna edecek, sonra ortam sakinleşince meseleyi kendi bildiği usulle halledecekti. Şimdi gönlü alınması gereken iki kişi vardı. Birincisi Glafkos'tu. Bunu halletmeden ikincisini adam yerine koymanın anlamı yoktu. Nasıl hareket edileceğini kumandanın belirlemesini istiyordu. Bunun için Glafkos'un evinde toplanmayı ve işin başında herkese derin bir güven vermeyi istiyordu. Bir küçük hatırlatma yapmak istedi. "Otomobiliniz Hanya yönünden geldi. Biz sizi Kandiya yolunda bekliyorduk. Galiba dostlarınızı ziyaretten geliyordunuz." Ankara. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ankara yağmursuz bir güne uyandı. İsmet Paşa bütün geceyi mecliste geçirmiş, Gazi Hazretlerinin rica ettiği mübadele esasları ve tatbikatı hakkındaki nizamnameyi bizzat kaleme almıştı. Yazdıklarını yaverine uzattı. "Bunu hemen alakalı valiliklere yollasınlar." Sonra yaverine döndü, gözlerindeki sıcak ışığın yavaşça söndüğünü gördü. Hüzünlendi. Gönül alıp cesaret vermek istedi. "Ailen var mı?" "Hayır kumandanım. Ben Yunan Selanik'i aldığında göçen muhacırlardanım. Sayenizde çok şükür mübadiller talihli olacaklar." Atina. Venizelos hırslarını denetleyecek noktadan çok uzaklaşmıştı. İstediği sonuca mutlaka varması gerekiyordu. Köpürmüş bir sabır içinde öyle hırçınlıklar yaratmıştı ki bir ara isteklerinin sınırsızlığından kendisi bile korkmaya başladı. Son bir tehdit daha savurarak sonuca varmak istedi. "İstediği bütün bilgileri önüne koydum. Yapacağı tek şey karar vermek. Bunu becerecek kadar akıllı ve cesur olduğunu biliyorum." Olgun ve keyifli kadın ikazıyla duruma hakim olmak istedi. "Haksızlık ediyorsunuz. Aynı şeyi size yapsalar bu teklifi kabul eder miydiniz?" "Sanmam." Venizelos ince bir kahkahayla üzerine gelen bu hoş kadının elini tuttu. Gözlerinin içine baktı. Hırslı fakat kararsız halin olumsuzluklarını gizleyerek üzerine gitmek istedi. Kimden yanasın? Akıldan yana. Venizelos kendinden yanaydı. Bütün gün anlatılanları dinlemiş ve hiçbirini doğru bulmamıştı. İleri sürülenlerin mantıklı bir yanı olmadığını görmesine rağmen sessizce dinlemiş ve nihai kararın kendisine bırakıldığını anlayıp eve dönmüştü. Akıldan yana olmak sözünü duymak neredeyse kendisini çılgına çeviren noktaya getirmişti. Bu sinirle sesini yükseltti. Yeter artık! Bıktım bu akıldan yana olmak sözünden. Hiç kimse akıldan yana değil. Öyleyse siz akıldan yana olun. Venizelos'a yanaştı. Gözlerinin içinde bir mahzen kapısı vardı. O karanlık noktanın kilidini açmak istedi. Sözlerinde korkunun değerlerini kovmaya niyetli bir sinsilik vardı. Onu bütünün içindeki yerinde görmek istiyordu. Sentez dediğin şey malumata değil irfana dayanır. Doğunun farkı budur. Venizelos şaşırdı. Sesine bir tereddüt manası eklemek yerine açıkça sormak cesaretini gösterdi. Bu çok ağdalı bir laf. Kim öğretti bunu sana? Olgun kadın Venizelos'un karşısına geçti. Son cümlenin küçümseyen ifadesindeki merakı ödetmek isteyen cesaretle karşısındakini avuçlamak istedi. Resmo'da bütün sokakların kesiştiği yerde insanlar karşılaştıklarında her iki dilden selamlaşırlardı. Ben daima kendi dilimin merhabasıyla farklılığımı belirtirdim. Babam kumarbazın biriydi. Üstelik ayyaştı. Annem hatırlı ve olgun bir tüccarın kızıydı. Şimdi ne demek istediğimi anladın mı? Venizelos şaşırdı. Sözlerinin böyle üzücü bir tesir yaratmasından utandı. Amacı karşısındakini üzmek değildi. Ama söyledikleri dizginsiz bir boşalışla ortaya dökülmüştü. Olgun kadına doğru yürüdü. Sesinde ahenk farklılaştı. İnan ki üzmeyi hiç istemedim. Biliyorum ama ne demek istediğimi önemsemediğinizi de görüyorum. Olgun kadın Venizelos'a doğru eğildi. İçinin değerlerini fark etmeyen bu ihtiyar ve kurnaz adama derinliklerini aktarma cesaretini gösterdi. Ben Damdasyon'da okudum. Her cuma okul çıkışı Pangaltı'daki evimize yürürdüm. Harbiye'de genç subayların bana nasıl baktıklarını hiç unutmadım. Benim de içimde aynı iştiha vardı. Onlara nasıl baktığımı bilmelerini isterdim. Bunlar önemli mi? Değil. Ama bugün için önem taşıyor. Çünkü senin ağdalı diye küçümsediğin lisanı ben Rumcadan daha iyi kullanırım. Onun için tekrar ediyorum. Sentez malumata değil irfana dayanır. Türklerle konuşurken bunu sakın aklından çıkarma. Sözleri bitince Venizelos'un yaşlı gözlerindeki genç telaşları seyretti. Cümlenin vurucu yanını tamamlamamıştı. Şimdi bunu söylemenin zamanıydı. Evet, Doğu'nun Yunan'dan farkı budur. Bunu bana Damdasyon'un şapelinde değil, Kule Mescidi'nin maruzat meclisinde öğrettiler. Mübadele fikri ne sizin ne de Kemal'in. İkiniz de Lord Curzon'un avucundaki taşlarla oynuyorsunuz. Ne vezirleriniz vezir, ne şahlarınız şah. Haklısın. Konuyu İsmet'le değil, Kemal'le halletmemiz gerekiyor. Bırakalım da ilk hamleyi onlar yapsınlar. Olgun kadın Venizelos'un renginin değiştiğini gördü. Bu fırsatı kaçırmaya izin vermeyecekti. Söyleyeceklerinin kısa ve tesirli özetini aktarıp, hasretin sabrını kucaklayacaktı. Vuslat, bu hasretin gölgesiz zemininde boy vermeye başlamıştı. Hamle Osmanlıca'da iki anlama gelir. Birincisi, masum hareket, diğeri, sabırlı saflet. Tıpkı satranç gibi. Öndeki küçük taşları oynamadan, gerideki güçlü taşların hiçbirini oynayamazsınız. Venizelos'un gözlerinin içine baktı. Kombinezonunun askılarını düşürdü. Teni gülüyordu. Diriydi, iradeliydi. Sesinde okşayıcı bir sabır ve arzulu bir davet vardı. Şimdi hamle sırasını bir kere daha düşünün. Ne fark eder? Venizelos'u istediği kıvama getirmenin tadına varmıştı. Bu hazzı derinleştirecek fırsatı öne almayı düşündü. Eğer korkuyorsan karşındakinin zihninde bir şüphe yarat. Şüpheyi severim. bana tedbiri öğretir. Neden? Yüzüne karşı diklenmekten korkanlar mutlaka arkadaki siperde pusu kurmuşlardır. Şüphe bana onları hatırlatır. Venizelos olgun kadının bileğini tuttu. Birlikte doğruldular. Küçük bir cümlenin özüne sığdırılmış basit bir ifade. Venizelos'u yaşamının gençlik yıllarına götürmüştü. Bu pangaltı güzelinin zihnine kendi yaşamının olgunlaştığı yıllardaki hatıraları aktarmak istiyordu. Evimizin yakınında Bektaş tekkesi vardı. Okulun ilerisinde de Mevlevi dergahı. Ara sıra babamın oralara gittiğini görmüştüm. Senin söylediğin maruzat meclisleri var mıydı bilmiyorum. Bildiğim tek şey babamın bu bahislerden hiç pay çıkarmayı beceremediğiydi. Olgun kadın güldü. İçi gülüyordu. Dışı gülüyordu. İşin doğrusu gülmeyen yanı yoktu. Benim de bir maruzat meclisim var, ekselans. Denemeye ne dersiniz? Selanik. Şevket Bey'in kapısı çaldı. Ses çıkmadı. Ziyaretçinin telaşı her halinden belliydi. Kapıyı bir daha çaldı. Telaşını arttırarak bir daha çaldı. Kapı tokmağı giderek hiddetlenen darbelerle ahşabın bağrını yoruyordu. Şevket Bey bahçeye bakan odasında ud dersi verdiği genç kızların neşeli şarkısına kendini kaptırmış, sanki dünya ile ilgisini kesip atmış gibi sadece kendi içine hapsolmuştu. Kızlardan birisi ayağa kalktı. ''Kapı çalıyor efendim. Müsaade ederseniz açayım. Pek telaşlı bir hali var.'' Şevket Bey şarkının yarıda kalmasına üzülmüştü. Ancak telaşlı darbelerle kapıyı zorlayan ziyaretçinin kim olduğunu ve neden bu kadar telaşlı olduğunu da merak ediyordu. Trabzan'a tutunarak aşağı indi, kapının kilidini çekti ve açtı. Ve dondu kaldı. Gelini karşısındaydı. Yanında 10 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Olanı biteni hayretle izleyen, içine kapanmış haliyle hemen dikkat çekiyordu. Bakışlarında öylesine güvenli ve terbiyeli bir tahammül ahlakı yerleşmişti ki, bu kızın bakışlarından bir felaketin akıbetini okumak mümkün değildi. Kadın, işin özetini becerikli bir lisan ile aktardı. ''Başın sağ olsun Şevket Efendi. Oğlun Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sana veda etmeye geldim.'' Şevket Bey yıkılacak gibi oldu. Yıllar sonra kapı önünde aile akıbetini öğrenmekle sarsılmış, karşısındaki kız çocuğunun hakim bakışlı sükuneti karşısında hicranlı bir ah çekecek takati bile bulamamıştı. Titriyordu. Gelini elindeki torbayı Şevket Bey'e uzattı. Yıllar önce evin kapısına bırakılan besleme kız, şimdi geçmişin hesabını soran bir kabadayı kadar dikbaşlıydı. Oğlun sirozdan öldü. İkimize de hayrı olmadı. Çalışmazsam ikimiz de ölürüz. Kızını öne çıkardı. Edepli kızdır. Seni hiç üzmez. Yol bilir, yordan bilir. Her işini görür. Durgunlaştı. Son sözünü söylerken gözleri yaşardı. Alıp bakmayı çok isterdim. Ama işsiz kadının akıbeti bellidir. Belki orospu olurum. Sen ona iyi bakarsın Şevket Efendi. Eğilip kızını öptü ve hızla uzaklaştı. Selanik mor kaftanını giyindi. Etraf karardı. Şevket Bey küçük kızın elini tutup içeri aldı. Geriye döndüğünde durakladı. Ders almaya gelmiş kızlar giyinmiş, udlarını torbalarına yerleştirmişlerdi. Evin alışılmış düzenini alt üst eden bu vakitsiz ziyaretin bir felaket haberi olduğunu hissetmişler ve gitmenin gerektiğine karar vermişlerdi. Merdivenin iki yanında sıraya dizilmişlerdi. Sırayla Şevket Bey'in elini öptüler, sonra evin yeni misafirini kucakladılar. Birisi sesini yükseltti. ''İsmin ne güzel kız?'' ''Leyla.'' Şevket Bey, itibarlı olmanın insana hayırlı bir hayat emaneti bıraktığına inanırdı. Bu emanet Şevket Bey'in karşısındaydı. Sarı saçlı mavi gözlüydü. Yüzünde belirgin bir gülüş yoktu. Kirpikleri aralanınca uysal tabiatlı bir dehlizin daveti başlıyordu. Belli ki bu karanlığın köşelerinde fırsatını bekleyen kahkahaların sohbeti vardı. Çalışma odasına girdiler. Kızlar Şevket Bey'in odunu torbasına yerleştirmiş, duvardaki yerini asmışlardı. Oda kısa süre içinde temizlenip düzenlenmişti. Leyla pencereye yanaştı. Odayı havalandırmak istiyordu. Pencereyi açmak için Şevket Bey'e baktı. İzin istiyordu. Üşümeyesin kızım. Hava çok güzel efendim. Pencereyi açtı. Dışarının gürültüsü odayı doldurdu. Rumlarla Müslümanların mübadele edileceğine dair kararın yürürlüğe konulduğunu haber veren gazete dağıtıcıları gür sesleriyle sokakları telaşa veriyordu. Selanik'in Türk mahallesinin halkı telaşı seven insanlardı. İlk duydukları cümleyle bir velvele başladı. Bu velvele habis bir felaketin bereketli rahmini andırıyordu. Yüzlerce felaketi doğurmaya hazırlıklı bir haşin sabırsızlık korkusu etrafı sarmıştı. Şevket Bey dona kaldı. Ummadığı bir anda hayatının çizgisini değiştiren iki ağır yükü taşıyacak gücü olmadığını fark etti. Korku hızla büyüyüp bedenini sardı. Yüzü bembeyazdı. Bunca yaşın ağırbaşlı edebini bir yana bırakıp ağlayabilirdi. Dengesini kaybedeceği korkusuyla sarsıldı. Ayakta duracak gücü kalmadığını fark etti. Utanç ve korku iç içeydi. Her şey sona ermiş gibi yaslı ve uysaldı. Leyla hızla koşup Şevket Bey'e sarıldı. "Hiç korkmayın efendim. Ben sizi ta doğduğunuz evin eşiğine kadar sırtımda taşırım. Mübadele dediğiniz şey her neyse benim gözümü korkutmaz. Siz yeter ki he deyin." Göz göze geldiler. Leyla dedesini merdiven başındaki küçük sandalyeye oturttu. Birkaç yudum su içirdi. Birbirlerini teselli edebilecek söz bulmakta zorlanıyorlardı. Şevket Bey şükranla küçük kızı seyretti. Söyleyecek tek kelime bulamadığı her halinden belli oluyordu. Küçük kızın sesinde aranan kelimeyi bulmanın gurur ve keyif veren isabeti vardı. "Dert etmeyin efendim. Sırlarla nurlar aynı anda gelirler." Müsebba. O keskin güz bakışı gözlerinden hüzündü. Hırçın bir yağmur gibi kucakladı dalları. Ve hayal ırmakları yorgun, ürkek üzgündü. Azgın sular misali devirdi sandalları. Pervasızca soyunmuş bir beyhude baharın, o sımsıcak tenine sarılıp yorgun argın, bir simsiyah fincanda okuyacak falları. Ayrım sonu, sayfa 116.